Ayrım 30, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 329. 52. Bölüm. Şıtrum çalışmasını sadece dar bir fizik teorisyenleri çevresinin değerlendireceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadığı anlaşıldı. Son zamanlarda sadece tanıdığı fizikçiler değil, matematikçiler ve kimyacılar da telefon ediyorlardı ona. Bazıları açıklama istiyorlardı. Şıtrum'un matematik sonuçları karmaşıktı. Öğrenci derneğinden delegeler enstitüye yanına gelmişler, yüksek sınıftan fizik ve matematik öğrencileri için bir konuşma yapmasını rica etmişlerdi ondan. Akademide iki kez konuşma yapmıştı. Markov, Savostiano çalışmasının çok sayıda enstitü laboratuvarında tartışıldığını anlatıyorlardı ona. Lyudmila Nikolayevna özel mağazada bir bilim adamının karısının öbürüne "Kuyrukta kimden sonrasınız?" diye sorduğunu, öbürünün de "Şıtrum'un karısının arkasındayım" diye karşılık verdiğini, soruyu soranın ise "Hani şu Şıtrum mu?" dediğini duymuştu. Viktor Pavlovich eserine gösterilen bu beklenmedik ilginin onu sevindirdiğini belli etmiyordu. Ama şöhrete karşı ilgisiz değildi. Yaptığı çalışma enstitünün bilim kurulunda Stalin ödülüne aday gösterilmişti. Şıtrum bu toplantıya gitmemişti ama akşam gözünü telefondan ayırmamıştı. Sokolov'un telefon etmesini bekliyordu. Toplantıdan sonra ona ilk telefon eden Savostyanov oldu. Genellikle alaycı hatta edepsiz biri olan Savostyanov artık her zamanki gibi konuşmuyordu. "Bu bir zafer, gerçek bir zafer" diye yineliyordu. Savostyanov akademi üyesi Prasolov'un konuşmasını anlattı. Yaşlı Prasolov ışık basıncını araştıran merhum arkadaşı Lebedev'den bu yana fizik enstitüsünün duvarları arasında bu derece önemli bir eserin ortaya çıkmadığını söylüyordu. Profesör Sıva için Şıtrum'un matematik yönteminden söz ediyor, bu yöntemde yenilikler olduğunu kanıtlıyordu. Sıva için savaş koşullarında sadece ve sadece Sovyet yurttaşlarının güçlerini böylesine bir özveriyle halkın hizmetine sunabileceklerini söylemişti. Daha pek çok kişi ve Markov konuşmuştu ama en parlak ve en güçlü konuşmayı Gurevich yapmıştı. "Aferin" demişti Savostyanov. "Gurevich gerekli sözleri söyledi, lafını esirgemedi. Sizin çalışmanızı klasik olarak adlandırdı ve bu çalışmayı atom fiziğinin kurucuları Planck, Bohr ve Fermi'nin eserlerinin yanına koymak gerektiğini söyledi." Etkileyici diye düşündü Şıtrum. Savostyanov'dan kısa bir süre sonra Sokolov telefon etti. "Bugün size ulaşmak mümkün değil. 20 dakikadır telefonun başındayım, hep meşgul çalıyor" dedi Sokolov. Sokolov da heyecanlı ve sevinçliydi. "Savostyanov'a oynamayı sormayı unuttum" dedi Şıtrum. Sokolov fizik tarihiyle uğraşan Profesör Gavronov'un Şıtrum'un çalışmasının bilimsel temellere dayanmadığını, batılı fizikçilerin idealist görüşlerinden kaynaklandığını, uygulamada bir geleceği olmadığını ileri sürerek Şıtrum'un aleyhinde oy verdiğini söyledi. "Gavronov'un karşı olması iyi bir şey hatta" dedi Şıtrum. "Evet belki" diye onayladı Sokolov. Gavronov tuhaf bir adamdı. Onu şaka yollu Slav kardeşliği diye adlandırırlardı. Fanatik bir inatçılıkla fizikteki bütün başarıların Rus bilim adamlarının araştırmalarına bağlı olduğunu kanıtlamaya çalışır. Pek az kişinin tanıdığı Petrov, Umov, Yakovlev adlarını Faraday, Maxwell ve Einstein'dan daha yükseğe koyardı. Sokolov şaka yaparak şöyle dedi. "Görüyorsunuz Viktor Pavlovich, işte Moskova'da çalışmanızın önemini kabul etti. Yakında sizin evde bir kutlama yaparız artık." Telefonu Maria Ivanovna aldı. "Sizi kutluyorum. Lyudmila Nikolayevna'yı kutlayın. Sizin adınıza ve onun adına çok sevindim" dedi.
"Önemsiz şeyler hepsi de" dedi Şıtrum.
Ama bu önemsiz şeyler onu sevindiriyor ve heyecanlandırıyordu. Gece Lyudmila Nikolayevna yatmaya hazırlandığı sırada Markov telefon etti. Markov resmi konjonktürü iyi bilen biriydi ve bilim kurulunu Savostyanov ve Sokolov'dan farklı anlattı. Kovchenko Gurevich'in konuşmasından sonra gülüşmeler arasında şöyle demişti. "İşte matematik enstitüsünde çanı çaldılar, Viktor Pavlovich'in eseri çevresinde gürültü koparıyorlar.
Doğrusu orada henüz bir haçlı yürüyüş yok ama aziz tasvirli bayraklar çoktan havaya kaldırıldı. Kuşkucu Markov Kovçenko'nun bu esprisinde bir düşmanlık hissetmişti. Geri kalan gözlemleri Şişakov'la ilgiliydi. Alexey Alexeyevich Strum'un çalışmasıyla ilgili düşüncesini belirtmemişti. Konuşmacıları dinlerken kah onaylayarak, kah konuş konuş, boş laf bunlar anlamında başını sallıyordu. Şişakov genç profesör Molokanov'un çalışmasının ödüle aday gösterilmesine karşı çıkıyordu. Profesör Molokanov'un çalışması çeliğin röntgen analizi konusundaydı ve ancak vasıflı metal üreten birkaç fabrika için dar anlamda uygulama önemine sahipti. Daha sonra Markov toplantının ardından Şişakov'un Gavranov'un yanına gittiğini ve onunla konuştuğunu söyledi. Vyacheslav Ivanovich, siz Diplomatik İşler Müdürlüğü'nde çalışmalıydınız dedi Strum. ''Yo, ben deneysel fizikçiyim.'' diye karşılık verdi espriyi anlamayan Markov. Strum odaya Lyudmila'nın yanına gitti ve ''Beni Stalin ödülüne aday göstermişler.'' dedi. ''Benim için çok hoş şeyler anlatıyorlar.'' Sonra karısına toplantıya katılanların konuşmalarını aktardı. ''Bütün bu resmi başarı fasa fiso ama bilirsin şu ezeli aşağılık kompleksi benim midemi bulandırır. Toplantı salonuna girersin ilk sıra boştur.'' Ama ben oturmaya karar veremem. Ta bilmem nereye gider otururum. Şişakov ve Postoyev ise hiç duraksamadan baş köşeye geçer otururlar. Tüküreyim o koltuğa. Ama o koltuk üzerinde hakkım olduğunu içimden hissetsem keşke.
Tolya olsa ne kadar sevinirdi dedi Lyudmila Nikolayevna.
Ben de hiçbir zaman anneme yazamayacağım bunu.
Vitya, saat 12 oldu. Nadya ortada yok dedi Lyudmila Nikolayevna. Dün de 11'de gelmişti.
Ne var bunda?
Bir kız arkadaşında olduğunu söylüyor ama bu durum beni kaygılandırıyor. Mayka'nın babasının gece araba kullanma izni olduğunu ve bizim köşeye kadar onun getireceğini söylüyor.
Niye kaygılanıyorsun öyleyse dedi Viktor Pavlovich. Ve tanrım, çok büyük bir başarıdan, Stalin devlet ödülünden söz edilirken bu konuşmayı günlük saçmalıklarla kesmek niye diye geçirdi içinden.
Bir an sustu, usulca iç geçirdi. Bilim kurulu toplantısından iki gün sonra Strum, Şişakov'un ev telefonundan aradı. Genç fizikçi Landesman'ı işe almasını rica edecekti. Müdüriyet ve personel dairesi işlemi uzattıkça uzatıyorlardı. Aynı zamanda Alexey Alexeyevich'ten Anna Naumovna Weisspapir'in Kazan'dan çağrılması işini de hızlandırmasını rica etmek istiyordu. Şu anda enstitüde yeni işe almalar olurken nitelikli elemanları Kazan'da bırakmanın bir anlamı yoktu. Bunların hepsini uzun zamandır Şişakov'la konuşmak istiyordu. Ama Şişakov ona yeterince nazik davranmayabilir, yardımcıma başvurun diyebilirdi. Strum da bu konuşmayı hep erteliyordu. Şimdi başarı dalgası onu yüreklendirmişti. 10 gün önce Şişakov'un bekleme odasına gitmek ona yakışıksız bir şey olarak görünmüşken, bugün Şişakov'un evine telefon etmek basit ve doğal gelmişti.
''Kim arıyor?'' diye sordu bir kadın sesi. Strum yanıtladı. Kendi sesini duymak hoşuna gitmişti. O kadar telaşsız, sakin söylemişti adını. Telefondaki kadın biraz durdu, sonra tatlı bir sesle ''Bir dakika'' dedi. Bir dakika sonra ise yine aynı tatlı sesle ''Lütfen yarın saat 10'da enstitüye telefon ediniz.'' dedi.
''Bağışlayın lütfen.'' dedi Strum.
Bütün bedenine derisini yakan bir rahatsızlık hissetti. Bu duygunun gece uykusunda da onu rahat bırakmayacağını, sabah uyanınca neden midem bulanıyor diye düşüneceğini ve ''Ah evet şu aptal telefon meselesi'' diye anımsayacağını canı sıkılarak tahmin ediyordu. Odaya karısının yanına uğradı ve Şişakov'la gerçekleşmeyen konuşma girişimini anlattı.
''Evet, evet, annemin benim için dediği gibi attığın kozun rengi uygun değil.''
Strum telefonu açan kadına veryansın etmeye başladı.
''Cehennemin dibine kadar yolu var. Önce kim arıyor diye sormasına, sonra da beyefendi meşgul diye cevap vermesine katlanamıyorum.''
Lyudmila Nikolayevna böylesi durumlarda genellikle kocasının öfkesini paylaşırdı. Strum da onun düşüncesini duymak isterdi.
Anımsıyor musun?" dedi Strom. Şişakov'un ilgisizliğini benim çalışmam üzerinden para kazanamayacak olmasıyla bağlantılı sayardım. Oysa şimdi para kazanabileceğini sanıyorum. Ama başka türlü, beni gözden düşürerek. Zaten o Satko'nun beni sevmediğini biliyor.
Tanrım, ne kadar kuşkucusun dedi Lyudmila Nikolayevna. Saat kaç?
9:15.
Görüyorsun, Nadia ortada yok.
Tanrım dedi Strom, sen de ne kadar kuşkucusun.
Bu arada dedi Lyudmila Nikolayevna, bugün mağazada duyduğuma göre galiba Sveçin'i de ödüle aday gösteriyorlarmış.
Anlat lütfen, Sveçin bana söylemedi, ne içinmiş?
Yayılım teorisi galiba.
Anlaşılmaz bir şey, o teori ta savaştan önce yayımlanmıştı.
Ne var bunda, geçmişe de veriyorlar, o alır sen alamazsın, görüyorsun işte, almamak için elinden geleni yapıyorsun zaten.
Aptalsın sen Lyuda. Satko beni sevmiyor ki.
Sana annen gerek. Her konuda seni pohpohlardı.
Öfkeni anlamıyorum. Eğer zamanında benim Aleksandra Vladimirovna'yı gösterdiğim yakınlığın bir parçasını olsun anneme göstermiş olsaydın.
Anna Semyonovna Tolya'yı hiçbir zaman sevmedi dedi Lyudmila Nikolayevna.
Doğru değil, doğru değil dedi Strom.
Bu haksız ve inatçı davranışıyla insanı korkutan yabancı biri gibi göründü karısı gözüne. 53. Bölüm. Strom sabah enstitüde Sokolov'dan öğrendi haberi. Önceki akşam Şişakov enstitüden birkaç çalışanı evine çağırmıştı. Kovçenko arabayla Sokolov'a uğramıştı. Çağrılanlar arasında MK Bilimsel Bölüm Başkanı Genç Badin de vardı. Yaptığı münasebetsizlik Strom'u daha da çok rahatsız etmişti. Anlaşılan Şişakov'a konuklar toplandığı sırada telefon etmişti. Gülerek Sokolov'a, demek Kont Saint Germain davetler arasındaydı. Baylar ne hakkında konuştular bakalım dedi. Şişakov'a telefon ettiğinde Strom adını duyan Alexey Alekseyevich'in sevinçle telefona koşacağından emin bir halde adını kadife gibi yumuşak bir sesle söylediğini anımsadı. Hatta bunu anımsayınca inlemeye bile başladı. Dayanılmaz şekilde canını yakan pireden kaşınarak boş yere kurtulmaya çalışan köpeklerin ancak böyle inleyeceğini düşündü. Bu arada dedi Sokolov, hiç de savaş zamanı gibi değildi. Kahve, Gurkhani marka beyaz şarap. Kalabalık da değildi, 10 kişi kadardık.
Garip dedi Strom ve Sokolov düşünceli bir şekilde söylenen bu garibin neyle ilgili olduğunu anladı. O da düşünceli bir şekilde, evet tam olarak anlamadım, daha doğrusu hiç anlamadım dedi. Peki Natan Samsonovich de var mıydı diye sordu Strom.
Gurevich yoktu, galiba ona telefon ettiler, asistanlarla çalışma yapıyormuş.
''Evet, evet, evet'' dedi Strom ve parmağıyla masada trompet çalmaya başladı. Sonra kendisinin de hiç beklemediği bir anda Sokolov'a ''Pyotr Lavrentyevich, benim çalışmam hakkında bir şey konuşmadılar mı?'' diye sordu. Sokolov duraksadı. ''Şöyle bir duyguya kapıldım Viktor Pavlovich. Sizi övenler ve hayranlarınız kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Yöneticiler de sinirleniyor.''
''Niye susuyorsunuz? Evet.''
Sokolov Gavronov'un Strom'un çalışmasının maddenin yapısına ilişkin Lenin'ci görüşlere ters düştüğünden söz açtığını anlattı.
Sonra dedi Strom, ne varmış?
Evet anlarsınız işte, Gavronov önemli değil ama hoş olmayan Badin'in onu desteklemesi. Sizin çalışmanızın mükemmel bir çalışma olmasının yanı sıra şu ünlü konferansta verilen hedeflere ters düştüğü gibi bir şeydi.
Kapıya sonra telefona bir göz attı ve alçak sesle şöyle dedi. Yoksa bizim enstitünün şefleri bilimin parti ülkülerine bağlılığı kampanyası münasebetiyle sizi Şamaroğlan'ı seçme niyetinde olmasınlar diye düşündüm. Biz de kampanyaların nasıl olduğunu bilirsiniz. Bir kurban seçerler, gelen vurur, giden vurur. Korkunç bir şey olurdu. Aslında olağanüstü özel bir çalışma.
Kimse karşı çıkmadı o zaman.
Çıkmadı diyebiliriz.
''Ya siz Pyotr Lavrentyevich?''
''Tartışmaya girmeyi anlamsız gördüm. Demagojiyi çürütme çabasının bir anlamı yok.''
Dostunun mahcup olduğunu hissedince Strom da utandı ve şöyle dedi.
''Evet, evet, elbette, elbette, haklısınız.''
Sustular ama susmak her ikisi için de kolay olmadı. Korkunun yüreğinde hep gizli gizli yaşayan korkunun, devletin öfkesi karşısında duyduğu korkunun, insanı un ufak eden bu öfkenin kurbanı olma korkusunun soğuk eli dokundu Strum'a. ''Evet, evet, evet'' dedi düşünceli bir şekilde. ''Hayatta kalmak zengin olmaktan iyi.''
''Bunu anlamanızı çok isterim'' dedi Sokolov alçak sesle.
Strum da aynı şekilde alçak sesle ''Piotr Lavrentyevich, Madyarov nasıl, keyfi yerinde mi?'' diye sordu. ''Mektup yazıyor mu size? Nedendir bilmem ama bazen çok kaygı duyuyorum.''
Bu ansızın başlayan fısıltılı konuşmada sanki insanların kendilerine ait özel, insanı ilgilendiren, devletle ilgisi olmayan ilişkiler olduğunu gösteriyorlardı. Sokolov sakin, tane tane konuşarak yanıt verdi.
''Hayır, kazandan hiç haber almıyorum.''
Sokolov'un sakin, yüksek sesi sanki bu özel devletten ayrı insani ilişkilerin şu anda onları hiç ilgilendirmediğini söylemişti. Odaya Markov ve Savostyanov girdiler ve bambaşka bir konuşma başladı. Markov kocalarının yaşamını bozan kadınlardan örnekler vermeye başladı. ''Her insan hak ettiği bir kadına sahiptir.'' dedi Sokolov. Saate baktı ve odadan çıktı. Savostyanov Sokolov'un arkasından gülerek ''Trolleybüste bir tek boş yer varsa Maria Ivanovna ayakta durur. Piotr Lavrentyevich oturur.'' dedi. ''Gece biri kapıyı çalacak olsa Piotr Lavrentyevich yataktan kalkmaz. Maşenka sabahlığını giyer, kim gelmiş diye koşar. Apaçık ortada, karısı insanın dostudur.''
''Ben şanslılardan değilim.'' dedi Markov. ''Bana sağır mısın nesin, git kapıyı aç.'' derler.
''Neler söylüyorsunuz? Piotr Lavrentyevich pırıl pırıl bir kocadır.'' dedi Strum birden sinirlenerek. ''Siz de Vyacheslav Ivanovich.'' dedi Savastyanov. ''Siz de artık gece gündüz laboratuvardasınız. Erişilemeyecek bir yerde bulunuyorsunuz.''
''Bunun için laf işitmediğimi mi sanıyorsunuz?'' diye sordu Markov.
''Anladım.'' dedi Savostiano ve yeni esprisine baştan sevinerek dudaklarını yaladı. ''Evde otur. Hani evim? Benim Petro Pavlovs zindanım derler ya.''
Markov ve Strum güldüler. Markov da anlaşılan bu neşeli konuşmanın uzayıp gidebileceğinden endişe duyarak ayağa kalktı ve kendi kendine ''Vyacheslav Ivanovich, iş zamanı.'' dedi.
O dışarı çıktığında Strum ne kadar titiz, hareketleri dengeli biriydi, şimdi sarhoş gibi oldu. Gerçekten gece gündüz laboratuvarda.
''Evet evet'' diye onayladı Savostyanov, ''yuva kuran bir kuş gibi, kendini tümden işe verdi.''
Strum güldü. ''Artık dedikoduların bile farkında değil, dedikodu etmekten bile vazgeçti. Evet evet, hoşuma gitti, yuva kuran kuş gibi.''
Savostyanov sert bir hareketle Strum'a doğru döndü. Genç, yeni tıraş olmuş yüzü ciddiydi. ''Dedikodulardan söz etmişken'' dedi, ''dün Şişakov'un evinde yapılan, sizin çağrılmadığınız toplantının çok rezil, çok garip bir toplantı olduğunu söylemek zorundayım Viktor Pavlovich.''
Strum yüzünü buruşturdu. Bu merhamet ifadesi aşağılayıcı gelmişti. ''Boş verin bunları'' dedi sert bir şekilde.
''Viktor Pavlovich'' dedi Savostyanov, ''elbette Şişakov'un sizi çağırmaması önemli değil. Ama Gavronov'un ne kadar iğrenç şeyler söylediğini Piotr Lavrentyevich size anlatmıştır herhalde. Yapıtınızda Yahudilik ruhu olduğunu ve Gurevich'in yapıtınızı sırf siz Yahudi olduğunuz için klasik olarak adlandırdığını ve bu kadar övdüğünü söylemek, üstelik bütün bu tiksintirici şeyleri yöneticilerin suskun gülüşleri arasında söylemek için haddini bilmez biri olmak gerekir.'' ''Buyurun size Slav kardeşliği.''
Strum öğle tatilinde yemekhaneye gitmedi. Odasında bir aşağı bir yukarı dolaştı. İnsanların içinde bu kadar çok pislik olacağını düşünür müydü? Ama aferin Savostyanova. Oysa sonu gelmez esprileri ve mayolu kız fotoğraflarıyla boş bir delikanlı gibi görünüyordu. Bunların hepsi saçma sapan şeyler. Gavronov'un gevezelikleri önemli değil. Psikopat, kıskanç adamın teki. Hiç kimse sözlerine karşı çıkmamış. Çünkü söyledikleri son derece saçma gülünç şeyler. Ama bu saçma sapan önemsiz şeyler yine de onu tahrik ediyor, canını sıkıyordu. Nasıl olur da Şişakov Strum'u çağırmazdı. Gerçekten kaba ve aptalca bir şeydi. Ama asıl aşağılayıcı olan yeteneksiz Şişakov da onun akşam davetleri de hiç umurunda olmasa bile Strum'un sanki yaşamında çaresi bulunmaz bir felaket olmuş gibi acı duymasıydı.
Bunun aptalca bir şey olduğunu anlıyordu ama kendine hakim olamıyordu. Evet, evet, dahası Sokolov'dan bir yumurta fazla almak istiyordu. Şu işe bak. Ama yüreğini gerçekten ciddi biçimde yakan tek bir şey vardı. Sokolov'a şöyle demek istiyordu. Hiç utanmadınız mı dostum? Gavranov'un bana çamur attığını benden nasıl saklayabildiniz? Orada da benim yanımda da sussunuz Pyotr Lavrentyevich. Ayıp, ayıp size. Fakat heyecanına karşın bir yandan da kendisine şöyle diyordu. Ama sen de susuyorsun. Karimov'un, Sokolov'un akrabası Madyarov'dan niye kuşkulandığını arkadaşına söylemedin sen de. Sustun. Çekingenlikten mi? Nezaketten mi? Yalan söylüyorsun. Yahudi olduğun için korkundan. Anlaşılan yazgı bugünün başından sonuna zor geçmesi için hükmünü vermişti. 30. ayrımın sonu. Sayfa 340.